Toprağın Sesi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sesi programına hoş geldiniz. Bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com'dan da dinleyebilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta stüdyomuzda çok değerli bir ismi daha ağırlıyoruz efendim. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Ümran Kömüşçü Hocam bizlerle birlikte. Ali Hocam hoş geldiniz.
Hoş nasılsınız? Çok teşekkür hocam. Ederim. Sizler nasılsınız?
Şeref verdiniz. Çok sağ olun.
Davetiniz için teşekkür ediyorum.
Estağfurullah efendim. Görevimiz lütfettiniz. Bizim en önemli işlevimiz doğru bilgileri en yalın haliyle ama belki bundan da önemlisi doğru kaynaklardan alabilmek. Çünkü biz yıllardan beri şunun olumsuz sonuçlarını çok yaşıyoruz. Kaynak yetersiz, yetkin değil, alanı değil. Sansasyonel cümlelerle toplum biliyorsunuz çok başka ve yanlış yönlendirilebiliyor. Bizim bütün amacımız bunu çözmek. O nedenle canı ciğerden lütfettiniz diyorum. Şeref verdiniz kıymetli hocam.
Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek?
Sağ olunuz. Şimdi efendim çok ağır konuları konuşacağız ama bu şu demek değildi. Şimdi ağır dediğim zaman lütfen değerli dinleyicilerimiz radyolarını değiştirmesinler. Kıymetli hocamla konuştuk. Belli konular üzerine mutabık kaldık ama en önemlisi de bu konuları hepimizin başta fakir sunucu olmak üzere hepimizin anlayabileceği bir dilde ağır konuları en basitinden anlatmaya gayret göstereceğiz. Lütfen az sonra konuyu söylediğimde değerli dinleyenlerimiz radyolarınızın başından kaçmayın. İklim değişikliği ve tabii ki Toprağın Sesi programı olduğumuz için tarıma etkilerini konuşacağız. Kıymetli hocam, son zamanlarda pandemi de biraz bunu tetikledi. Tarımla ilgili, gıdayla ilgili kaynakları, ana konumuz olan iklimle ilgili bütün kaynakları açtığımızda, gerçi diyeceksiniz ki şimdi sorumu duyunca Umut, biz 50 yıldır bunları konuşuyoruz ama en azından bu fakir bu kadar biliyor diyeyim. İklim değişikliği, gıda güvenliği. İklim değişikliği, her bilimsel makale, her haber, her yorum bununla başlıyor. Ama sanırım biz tam anlamıyla iklim değişikliğinin ne olduğu konusunda da hemfikir değiliz. Soğuma var, ısınma var. Isınma varsa niye havalar soğuyor? Soğuma varsa niye yanıyoruz? Yağmur, kuraklık var deniyor, birdenbire yağmur. Bir tanımlama yapın hocam da bir zihnimiz yerine gelsin. Ne dersiniz?
Evet, çok teşekkür ediyorum Umut Bey. Haklısınız. Şimdi tabii konunun bir bilimsel yönü var. Bir de vatandaşımıza aslında hitap eden yönü var. Bazen bu konuyla ilgili çok fazla böyle bilimsel terminoloji kullandığınızda konu biraz anlaşılmaz hale gelebiliyor.
Yanıyoruz kıymetli evet. Hocam. Evet.
Belki şöyle çok kısaca şöyle ifade edebiliriz. Şimdi bir bu konuda da aslında bir kavram kargaşası var. Onu da aslında bu programımız vesileyle bir ifade etmem lazım. Şimdi bir iklim değişikliği var. İklim değişkenliği var. Bir de iklimin içinde salınımlar var. Yani iklimin dinamik bir yapısı var. İklim statik bir yapıda değil. Sürekli değişebiliyor. Ama biz bu değişikliği gerçekten iklim mi değişiyor? Yoksa belli bir süre iklim değişti sonra normal koşullarına mı dönecek? Yoksa iklim gerçekten işte geçmiş yıllarda olduğu gibi, yüzyıllarda olduğu gibi bir salınım yapabilir? Yani bir döngü içinde olabilir ve tekrar normal koşullarına dönebilir mi? Aslında konunun bütün
özü
de burada kaynaklanıyor. Anladım. Şimdi iklim değişikliği ile ilgili ifadeler literatürümüze ne zaman girdi? Daha çok böyle son dikkat ettiyseniz 20 yılda, 25 yılda, 30 yılda özellikle 90'lı yıllardan sonra aslında girdi gündemimize. Ondan önce işte diyorduk ki havalar değişiyor, mevsimler değişiyor gibi böyle ifadeler kullanıyorduk. Ama sonra baktık ki iklimin kendi içinde bir takım değişiklikler var. Ama bu değişiklikler bize ekstrem koşullar olarak yansımaya başladı.
Ya ekstrem ne demek kıymetli
ekstrem
hocam?
Ekstrem demek yani uç değerler demek. Yani şöyle söyleyeyim.
Birdenbire yağıyor dediğim aslında
yani,
değil mi? Az önce söyledim.
Yağışın daha şiddetli olması. Ya da yağışın çok düşük olması. Şimdi tarım için çok fazla olması da sıkıntı biliyorsunuz.
Tabii.
Sadece tarım için değil yani bütün sektörler için öyle. Çok az da olması. Zaten biz iklim değişikliği deyince bu uçlarla aslında bu yani uç değerlerle biraz ilgileniyoruz. Yoksa ortalama değerlerde zaten bir değişiklik var onu biliyoruz. Şimdi iklim değişikliği dediğimiz zaman 90'lı yıllara kadar biz çok fazla insan kaynaklı bu sera gazı dediğimiz yani özellikle işte karbondioksit, metan gibi gazların varlığından çok haberdar değildik aslında. Bundan atmosferdeki ne kadar arttığını bilmiyorduk. Bilim adamları baktılar ki bunların atmosferdeki miktarlarında ciddi değişiklik var ve bu değişiklikler de sera gazı dediğimiz bir etkiye sebep oluyor. Sera gazı etkisi şu demek, aslında bir battaniye etkisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani normal vatandaşına öyle hayal edelim. Güneşten gelen ışınların sera gazları geçmesine müsaade ediyor. Ama yerden geriye yansımaya çok fazla izin vermiyor.
Onu orada hapsediyor.
Evet, hapsediyor. Evet. İşte bu konsantrasyonları bunların, yani oranları, yani karbondioksit, su buhar da bu arada bir sera gazıdır. Bunların miktarı, karbondioksit, metan gibi, ki metan özellikle tarım sektöründen çok gelen bir gaz biliyorsunuz bu arada. Bunların oranları arttıkça yerden gelen bu enerjiyi tutmaya daha fazla eğilimli hale geliyorlar ve ne oluyor? Isınma artıyor. Şimdi bu ısınma, ama henüz daha değişikliğe geçmedik.
Geçmedik tabii.
Evet. Buna biz işte küresel ısınma diyoruz. Bu da ayrı bir tabir. Yani küresel ortalama sıcaklıklar insan kaynaklı sera gazlarındaki artıştan dolayı artmaya başladı.
Şimdi bu küresel ısınma iklim değişikliğini tetikleyen etkenlerden bir tanesi,
evet,
mi kıymetli?
Etkenlerden bir tanesi. Aynen, çok güzel ifade ettiniz. Şimdi bir bölgede sıcaklık artmaya başladığı zaman bu beraberinde başka şeyleri tetikliyor. Çünkü iklim bir sistemdir bu arada. Bunun su, toprağı, hava, atmosfer hep birlikte bu bir sistemdir ve bir yerdeki bir değişiklik başka bir şeyi etkileyebiliyor. Yani diyelim ki şöyle ifade edelim. Sıcaklıklardaki artış ne yapıyor? Buharlaşmayı artırıyor.
Buharlaşma artınca?
Evet, buharlaşma arttığı zaman bir bölgede eğer bir kara alanından bahsediyorsak burada artık daha kurak koşullara doğru gitmeye başlıyorsunuz. Eğer yağış yoksa. Denizde oluyorsa deniz üzerinde buharlaşma, tabii şöyle ifade edelim. Karadakine biz buharlaşma demiyoruz. Yanlış bir ifade kullanmayalım. Karada daha çok evapotranspirasyon dediğimiz, yani terleme, bitkilerin terlemesi, ağaçların terlemesi dediğimiz.
Ben anladım, evet.
Evet, öyle bir ifade kullanıyoruz. Kullanım. Her iki tarafta da olsun fark etmiyor. Siz atmosfere daha fazla nem gönderdikçe bu da atmosferde ne yapıyor? Su buharı şeklinde saklanıyor ve bu depolanıyor ve bu da tekrar eğer yağışa dönüşmüyorsa su buharı da sera gazı etkisi yaparak sıcaklığı tekrar artırıcı bir etkiye sebep
bir
olabiliyor.
Bir de sanki kıymetli hocam, evet, anlattıklarınızdan anladığım, bunlar biraz da birbirleriyle tetikleyici
tabii,
de etkenler.
Tabii birbirleri tetikliyor. Evet. Evet. Biz bunlara şimdi çok o konuya girmek istemiyorum. Geri besleme mekanizmaları diyoruz. Yani bir yerdeki sıcaklık artışı başka bir şeyi tetikleyebiliyor.
Şimdi iklim nasıl değişiyor hocam? Şimdi, bütün bunlar
evet,
bir araya
bütün bunların geldi. İçinde bir araya geldiğimizde iklim dediğimiz, az evvel ifade ettik. Yani biz iklimi şöyle ifade ediyoruz aslında. Onun tanımını da verelim.
Lütfen.
Sıcaklık gibi, yağış gibi, nemlilik gibi, rüzgar gibi meteorolojik parametrelerin uzun yıllardaki ortalama durumu bize iklimi veriyor. Bakın, kısa süredeki değişiklik meteorolojiyle ifade ediyoruz. Evet. Ama uzun yıllar, yani minimum genelde biz 30 yıl alırız. Hmm. 30 yıl örneğin bir sıcaklığa bakarız. Ortalama ne verdi? Örneğin Türkiye için.
O iklim verisidir.
O iklim verisi, o haline dönüşür.
Anladım.
Şimdi bu iklimdeki bu ortalamalara biz her 30 yılda bir bakarız. Nasıl değişiyor diye. Hani normale mi dönüyor? Tekrar o normal tespit ettiğimiz rakam yukarı doğru çıkıyor mu? Veya aşağıya doğru iniyor mu? Ona bakarız. Diyelim ki sıcaklık değişti ama 30 yıl sonra baktığınızda ortalamalar yine aynı. Hani o 30 yıl içinde değişiklikler olabilir. Bir takım salınımlar olabilir. Tekrar normale dönüyorsa biz buna iklim değişkenliği diyoruz.
He, şimdi anladım.
Evet. Evet. Ama o normal kendini muhafaza etmeyip başka bir normale doğru gidiyorsa ve uç değerler dediğimiz, yani minimum ve maksimum değerler değişmeye başlıyorsa işte iklim değişiyor demektir.
Kıymetli hocam.
Şu anda da dünyada ve Türkiye'de yaşadığımız da aslında bu. Evet.
Biraz daha basitleştirerek sormak istiyorum. Daha doğrusu günlük yaşantımızdan bir örnek vererek sormak istiyorum. Çok güneşli bir hava. Birdenbire 15-20 dakikanın içerisinde bir yağmur düşüyor. Bak işte iklim değişikliği, bak küresel ısınma. Evet. Ya da tam tersi, çok soğuk bir sabaha uyandık. Öğlen bir bakıyoruz 20 derece oluyor. İşte hep küresel ısınma. Bu ifadeler ne kadar doğru, ne yani günlük hayatımızda gördüğümüz her anormalliği iklim değişikliğine bağlayalım mı?
Bağlayamayız. Bu çok güzel bir konuya değindiniz. Maalesef bu konu dediğiniz noktaya gelmiş oldu Türkiye'de ve dünyada
işte,
da böyle.
Bilmediğimiz evet, için zaten.
Bilmediğimiz
suçumuz
için,
yok.
Tabii.
Evet.
Şimdi burada eğer sizin bahsettiğiniz o tür ekstrem olayları, yani aşırı yağışları ya da aşırı yağıştaki eksik durumlar, yani bizim kuraklık diyoruz ya. Hı hı. Kuraklık ve ekstremleri çok sık yaşamaya ve daha şiddetli yaşamaya başlarsın. Bakın daha sık ve daha, daha şiddetli. Bu iki faktör bir araya geldiğinde ve uzun yıllarda bunu gözlemliyorsanız evet artık biz iklim değişikliğinden bahsedebiliriz. Ama bir döngüde yaşadığımızda diyelim ki birkaç yıllık kurak bir periyot yaşadık ama sonra koşullar normale döndü. Bu değişkenliktir. Şimdi iklimi etki eden burada faktörler devreye giriyor. Fiziki faktörler var, bir de küresel faktörler var. Mesela örneğin şöyle ifade edelim. Çok gündeme geliyor. La Nina gibi, El Nino gibi değil mi? İşte El Nino dönemlerinde Türkiye daha yağışlı bir periyoda giriyor deniyor mesela. Sonra ama bu El Nino dönemi genelde zaten 1,5-2 yıl falan sürer. O periyotta bitince zaten yağışlar normal koşuna dönüyor.
O da bir döngünün içerisinde.
Evet, o da bir döngünün içerisinde. Evet. Yine mesela Kuzey Atlantik Sallama dediğimiz bir şey vardır. Bizim daha çok yine Türkiye'nin iklimini etkileyen, özellikle yağış koşullarını etkileyen bunlar iklimdeki anomali dediğimiz yani normalden sapmalardır. Bu Atlas Okyanusu'ndaki basınç değişiklikleri bizim ülkemizdeki şeyi etki ediyor. Mesela iklim koşullarını etki ediyor. O dönem Kuzey Atlantik Sallama ülkemizin de etkili olmuştur. Yağış koşulları değişmiştir. Mesela genelde Kuzey Atlantik Sallama pozitif dönemlerinde bizde kuraklık oluyor. Ben bunu iklim değişikliği diyemem. Bunu iklim değişkenliği diyorum. Ama ben yağışlardaki bu değişimi uzun yıllarda daha sık, daha ekstremlere doğru giderken görürsem artık evet bir şeyler değişiyor diyebilirim.
Anladım.
Yani burada elimdeki verinin içinde onun nasıl değiştiğine uzun yıllar bazında bakmam gerekiyor.
Vurgu yaptığınız konu en çok altını çizdiğiniz uzun yıllar ekstrem olacak, ani olacak. Ancak
sıklık ve şiddetinde de
değişiklikler olacak. Evet. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman biz iklim değişimi günlük olmuyor. Şimdi kıymetli hocam, bu fakirin bir derdi var. Onu size anlatacak, çözümünü de size soracak. İyi kötü yazıp çiziyoruz. En azından sizler gibi çok değerli konuklarımıza mahcup olmamak için biraz belki çok kıymetli dinleyenlerimizden fazlaca okuma yapmak zorundayız. Zaten görevimiz de bu. Ama orada işte zihnimi karıştıran konu. 20 yıl sonra şu olacak. Hayır, aynı etki 20 yıl sonra değil, 50 yıl sonra olacak. Bütün bunlar 100 yıl sonra olmayacak şeklinde bambaşka bizi hem zamansal hem de sonuçsal olarak bambaşka açılara iten projeksiyonlar var. Bir de hepsinin altında da iyi kötü hani bilimsel kurumlar, akademisyenler, iyi kötü bir imzalar, bir kurumlar, kaynaklar var. Şimdi o zaman sadece bu işlerle ilgilenen bir okuyucu bile olsanız hangisi doğru hangisi gerçek bilemiyorsunuz. Şimdi sorum şu değil, o kadar biliyorum bu işleri. Yani hangi projeksiyona güvenelim sorusunu sormayacağım. Çünkü o bile çok büyük bir tartışma konusu, farkındayım. Ama en azından kamuoyunun bu konuda doğru bilgilenmesi için bizim önümüzdeki süreçte neler beklediğimiz yolunda bize biraz hayal kurdurmanızı rica ediyorum kıymetli hocam. Tamam. Sorumun özü bu.
Teşekkür ederim. Çok haklısınız. Şimdi iklim, biz bunu iklim modelleriyle gelecekle ilgili başta sıcaklık ve yağış olmak üzere diğer iklim parametreleri ilgili bazı projeksiyonlar yapıyoruz. Şimdi projeksiyonlar bize niçin gerekli? Sektörel anlamda ileriye dönük bazı planlamalar yapmamız gerekiyor. Bunun için de biz özellikle iklim değişikliğiyle mücadelede bizim uyum ve azaltım dediğimiz iki kavram var. Yani ya iklim değişikliğine uyum sağlayacaksınız
ya da
azaltım ve etkili ya bu sera gazlarını azaltma yolunda bazı tedbirler alacaksınız. Ama benim bunu yapabilmem için gelecekteki değişiklikleri birazcık öngörmem gerekiyor. İşte bu öngörmeyi biz iklim modelleriyle yapıyoruz.
Buna mecbursunuz. Bilim bunu gerektiriyor.
Bilim bunu gerektiriyor.
Hatta şimdi yapay zeka var. Belki daha da fazla
ilerliyorsunuz. Daha da bu farklı konulara girecek. Ama iklim modeli de bana diyor ki bir senaryo söyle. Ben o senaryoya göre tahminimi kurgulayacağım diyor.
Parametreleri siz giriyorsunuz o sisteme.
Evet, siz giriyorsunuz.
Anladım.
Şimdi çok kullanılan en temel 3 senaryo var. Genelde biz şöyle diyoruz buna. İyimser, kötümser, orta düzey senaryolar. İyimser şu demek. Bundan sonraki süreçte şu andan itibaren sera gazlarının azaltımı ile ilgili ulusal ve uluslararası ölçekte tedbirler alınmaya başlandı.
Diyorsun,
ya da başlanacak. Çok kısa sürede. Model bana diyor ki güzel diyor. Sen demek ki sera gazlarını azaltacaksın. Ben ona göre bir tahmin yapayım diyor. Diyorsunuz ki modele ya olur da uluslararası kuruluşlar, ülkeler anlaşamaz işte bu süreçte ya da gerekli tedbirleri almazlar. Neden? Çünkü hepimiz hala kalkınma yolundayız ve fosil yakıtlara ihtiyacımız var. Hala enerjiyi yüksek oranda kullanıyoruz.
Ki dünyanın genelde böyle diyor.
Genelde böyle. Yenilebilir enerjilere de henüz geçmedik. Rüzgar, güneş yeterince geçmedik. Yani kullanıyoruz da. O zaman size kötüsel bir senaryo istiyor sizden. De bu da işte şöyle söyleyeyim. RCP dediğimiz yani buna RCP diye kısacası Türkçesi. Hatta bunlar 5 tane senaryo da en yaygın 3'ü kullanılıyor. 8.5 dediğimiz, yani RCP 8.5 en kötü senaryo. 2.5 iyimser senaryo, bir de orta senaryo var, 4.5 senaryosu. O da diyor ki yani gerekli tedbirler alınacak ama belki çok radikal düzeyde değil.
Değil.
Model bakıyor bu 3 senaryoya göre, size bir öngörüde bulunuyor. Şimdi modellerin tahminde bulunurken Umut Bey şöyle yaptıkları bir şey var. Biraz kendilerini güvende tutmaları açısından. Mesela meteoroloji gibi değil. Meteoroloji yarın size diyebilir. Yarın hava işte 22 saatlik derece olacak. Evet, 25 derece olacak. Model bize diyor ki sıcaklıklar diyor iyimser senaryoda önümüzdeki 10, 20, biz onları genelde 30 yıllık periyotlara bölüyoruz. Diyor ki 1 ile 3 derece arasında değişecek.
Çok özür
size
hocam.
Bir aralık veriyor yani.
Bu kamuoyu yoklamalarındaki hata payı gibi kendine bir şey
evet,
bırakıyor.
Kendine
daha
bir
iyi anlayalım
tabii,
diye böyle bir
kesinlikle.
Örneği var.
Evet. Çünkü model size kesinlikle 2 derece sıcaklık artacak diyemez. Bu bundan 30-40 yıl sonrası için çok hani radikal bir tahmin olur. Dolayısıyla model olasılıklarla hareket eder. Yani der ki benim önümüzdeki süreçte ben sıcaklığın 1 ile 3 derece arasında olmasına %40-%50 böyle olasılık iliştirir tahminine. Anladım. Şimdi bu açıdan bakıldığında aslında model arasında çok büyük farklılıklar yok. Ben size şöyle ifade edeyim. Genelde önümüzdeki işte 30 yıl için 1-3 derece, daha sonraki 30 yıl içinde 2-4 derece ve 100 yılın sonuna doğru da yaklaşık 2-3 ile 6 derece arasında sıcaklıklarda küresel ama.
Ben ortalama, vatandaşım hocam.
Evet,
bu kadar bilmem yeterli.
Bu kadar bilmeniz yeterli.
Yeterli,
ama bunun bölgesel ve lokal yansımaları tabii ki aynı olmayacaktır.
Farklı olacak tabii.
Farklı
ki
olacaktır.
Pek çok
kesinlikle
etken var. Şimdi kıymetli hocam bir sorun var.
Yağışa geldiğimizde farklı bir durum var. Onu isterseniz
tabii,
son anlatayım.
Hemen notumu alayım hocam. Hiç unutmayayım. Bir de şöyle bir şey var. Çok bilimsel gelebilir ama bunu da söylemekte fayda var. Şimdi o modellerin içerisinde temel parametreleri, verileri siz giriyorsunuz.
Evet,
ona göre
giriyoruz.
Bir senaryo oluşturuyor.
Evet.
Ama o ona göre senaryo oluştururken onun da kendi içerisindeki değerlendirme kriterleri de gün geliyor değişiyor.
Şöyle
mesela
ifade
aynı
edeyim.
Parametreye girip başka sonuçlar alabiliyorsunuz ki her şey değişiyor.
Önce şöyle yapıyoruz. Şimdi modelimiz güvenli mi değil mi? Yani model size bir tahmin verdi. Hı-hı. Biz modelleri mevcut gözlenmiş veriyle test ediyoruz önce.
Ha.
Biz buna model verifikasyonu diyoruz.
Anladım.
Önce verifiye ediyoruz verilerimizi. Şöyle örnek vereyim. Modeli çalıştırdık. Ben şimdi şu anda kaçtayız? 2024 yılındayız. Geçmiş 10 yılı alalım. 2014-2024'ü alalım. Model bana gözlenmiş veriyi ne ölçüde ne doğrulukta verdi. Önce bunu test ediyorum.
Anladım.
Diyorum ki bu model evet tabii %100 doğru vermeyecektir. Ama diyorum ki yüzde istatistiksel olarak şu ölçekte modelim anlamlı sonuçlar veriyor. Bu artık güvenilebilir bir modeldir diyebilirim. Ya da diyebilirim ki model şuralarda hata verdi. Biz buna şey diyoruz, modellerin kalibrasyonu diyoruz. Geriye dönüp düzeltmeler yapıyoruz. Mesela niye sıcaklığı doğru tahmin edemedi? Niye yağışı doğru tahmin edemedi? Acaba problem ne?
Orayı da güncelliyorsunuz.
Oralarda da düzenlemeler yapıyoruz. Yani biz buna model parametrizasyon diyoruz. Çok teknik ifadeler, oraya girmek istemiyorum. Orada düzenleme yapıyoruz ki modeli mümkün olduğu kadar en doğruya yakın seviyeye getirseye kadar sürekli simülasyonlar yapılıyor.
Ben sorumun evet. cevabını aldım. Ben anladığıma göre tamam. Dinleyicilerimizin hepsi
evet.
anlamıştır, hiç merak etme. Hocam yağışlar demiştiniz. Yani etkilerin başka yine etkenlere göre değişir. Bunun en önemli örneği yağışlar demiştiniz. Sizi bölmek zorunda kalmıştım. Buyurun.
Şimdi yağışlardaki durum sıcaklığa göre biraz daha farklı. Hı-hı. Şimdi yağışlarda çünkü vatandaş özellikle sektörü etkiler açısından yağışı, mesela tarım sektörü diyelim, daha çok merak ediyor. Şimdi yağış nasıl değişecek? Yani sıcaklığa göre yağıştaki biz değişimlere baktığımızda daha düzensiz bir şey görüyoruz. Değişiklik görüyoruz. Yani sıcaklık diyor ki ben stabil olarak artacağım.
3-6 diyorsunuz. Evet, bir aralık gidiyor. Veriyor ama yağışta öyle bir şey
yağışta yok. Bu rakamlar çok değişken.
Niye hocam? Hani o
çünkü
modelleme çalışmıyor mu? Az mı çalışıyor burada?
O da yağışın kendi dinamik yapısından kaynaklanıyor. Ha. Yağış sıcaklığa göre çok daha fazla alansal değişiklik gösterir. Basit bir örnek vereyim.
Lütfen.
Hepimiz işte diyelim ki Ankara'dan örnek verelim. Ankara'da Çankaya ile Yeni Mahalle arasında, iki farklı ilçe arasında mesela 1-2 derece sıcaklık Lütfen. Oynarken
Oynar.
Ama burada sel, yağış olmuş, sel götürüyor Çankaya'yı, Yeni Mahalle'de hiçbir şey olmayabilir. Hani yağış alan içinde çok değişken bir yapısı var. Bu da onun tahminini birazcık zorlaştırıyor modellerde.
Yağış tahmin etmek sıcaklık
biraz
kadar
daha zaten şeyde de öyledir. Meteorolojik tahminlerde de öyledir. Yani çok bir iki gün sonrasında bile bazen yağışında tahmininde sıkıntı yaşayabilirsiniz.
Evet. Anladım. Şimdi kıymetli hocam, Toprağın Sesi programındayız. Yarıyı da geçmişiz bu arada. Çok teşekkür ediyorum keyifli sohbet için ama şu konuya mutlaka birkaç konu daha hızlı değinelim.
Tamam.
Şimdi bu projeksiyonu tarım için de yapıyor musunuz? Yani şimdi iklim kuşakları kaydığı için ürün kuşakları da kayacak. Karadeniz bölgesinde tahıl yetiştirmeye gayret göstereceğiz. Akdeniz bölgesi bambaşka tropikal bitkilerin yetiştiği bir yer olacak ki pek çok senaryo var. Bunların modellemesi de var mı? Doğrudan sizin disiplininize girmediğini farkındayım ama mutlaka çalışmışsınızdır.
Anlatayım.
Bunu.
Nasıl buyurun. Yapıldığını anlatayım. Şimdi bunu yapmanın iki yöntemi var Umut Bey. Bir tanesi doğrudan herhangi bir küresel modelin ya da biz bu arada şunu ifade etmemiz lazım. Biz doğrudan küresel bir modeli kullanamıyoruz. Çünkü ben o modeli kendi bölgem için adapte etmek zorundayım. Bizim alt ölçeklendirme dediğimiz bir yöntemle bu dinamik ya da istatistiksel olabiliyor. Ben küresel bir modeli önce çalıştırıp bunu mesela diyelim ki Türkiye içinde bir havza, bir alan ya da Türkiye geneline uyguluyorum önce.
Anladım.
Çünkü küresel model benim ülkemdeki gerçekleri, çözünürlükleri çok düşük olduğu için yansıtmıyor. Önce bir onu ben Türkiye seviyesine indirgiyorum. Ama bazen diyorlar ki bize ya sektör olarak tamam Türkiye indirgemişsin ama benim ihtiyacımı görmüyor ki. Ben atıyorum Çukurova Havzası'nda ne olacak? Çukurova Ovası'nda ne olacak diyelim.
Yani,
ya da
tarla bazı lokal istiyor
Konya,
insanlar
evet,
artık.
Konya Havzası'nda durum ne olacak diyor. Ya da dediğiniz gibi havzanın içinde bir bölge istiyor. O zaman ben ne yapıyorum? O küresel olarak elde ettiğim verileri modellerden alt ölçeklendirme yoluyla havza bazına hatta oradan da daha lokal böyle herhangi bir hani noktaya bile indirgeyebiliyoruz şu anda.
İki dönüm, üç dönüme kadar
evet, indirgenebiliyor.
Anladım.
Tek sıkıntı alt yani indirgedikçe biraz hata payı artmış oluyor.
Anladım.
Böyle bir durum var. Ama şu anda mesela örneğin Türkiye'de Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda 10 kilometreye kadar indi. Yani ben 10 kilometre bir alan için yani 10'a 10 bir alan için şu anda elimde 100 kilometre kare yapar verim var. Hatta daha da indirgeyebiliyoruz da biraz hata payı arttığı için şu anda hani açıklanan rakamlar 10 kilometre üzerinden
tabii
gidiyor.
Ki. Ama sonuçta bizim özellikle tarımsal üretim planlamamızı yapabilecek, evet, çiftçimizi yönlendirebilecek bir veri seti
veri setimiz
orada var.
Var. Bunu şimdi şöyle olabiliyor. Evet. İster çiftçimiz bu veriyi herhangi bir modelden alabilir. Yani bu şekilde bölgesel bir modelden alabilir. Ya da şu anda son yıllarda şey çıktı. Buna tarımsal iklim modelleri çıkmaya başladı. Tarımsal iklim modellerine bölgesel ya da küresel iklim modelinden gelen veriler girdi olarak kullanılınca spesifik olarak tabii şimdi tarım amaçlı şeyler çok farklı. İhtiyaçlar diğer sektörler gibi
çok
değil.
Tabii.
Örneğin su sektöründe belki bir akarsuyun debisindeki değişiklikler önemliyken tarım sektöründe buharlaşma, toprak nemi vesaire ön plana çıkıyor.
Tabii ki,
şimdi çiftçimiz onu bilmek istiyor. Yağışı bilmek istiyor. Ya o nasıl değişecek? Dolayısıyla agro model dediğimiz daha spesifik modellere şu anda geçildi. Bu modeller vasıtasıyla böyle bir havzada daha küçük ölçekli bir alanda biz değişiklikleri ama küresel modelden aldığımız o sıcaklık ve yağış öngörülerine göre bunları da tahmin edebiliyoruz.
Çok iyi.
Çünkü çiftçimiz belki diyecek ki ya benim için atıyorum rüzgar çok önemli değil. Ben yağış, buharlaşma, toprak nemi. Çünkü ben buharlaşma bileyim ki ona göre sulama ne kadar yapacağım. Toprakta ne kadar su var onu bilmek istiyor. Dolayısıyla çiftçimizin bu arada tabii söylemeyi unuttuk. Ekstrem olaylarla ilgili yani bu minimum maksimumla bahsettiğimiz belki de hep şeyden bahsediyoruz sudan ama örneğin bir don hadisi de çiftçimiz için çok önemli değil
tabii
mi?
Ki.
Belki minimum sıcaklığı bilmek isteyecek
aynen
çiftçimiz.
Yani. Dolayısıyla 15 dakika bir don bütün sezonu mahvediyor.
Her şeyi mahvedebiliyor. Tamam aşırı yağışlar örneğin bazen çok fazla yağış ihtiyacımız var ama yağış ne yapıyor? Rüzgarla bir araya gelirse bu kez tarım alanlarında sellere, su baskınlarına, heyelanlara sebep oluyor. Yani her şeyin aslında çiftçimiz her şeyin daha fazlasını istemiyor. Gerektiği kadar ve gerektiği zamanda istiyor.
Çok
ama
doğru.
İklim değişikliği de maalesef bizi diğerlerine getiriyor. Yani bizim o minimum ve maksimumlardaki değişiklikler bize yansıyor
İşin,
daha çok.
Evet. İşin aslında hani elde edilen bilimsel bilgilerin ve çözüm önerisi olarak sizler gibi çok değerli bilim insanlarının ortaya koyduğu çıktıların sahaya yansımasının bu kadar zor olmasının sebebi bu zaten.
Evet.
Bu. Bir bölümü bu. Hepsi
aynen,
değil tabii.
Doğru söylüyorsunuz.
Şimdi kıymetli hocam bir de şöyle bir şey var. Çok kurak tarım programındayız. Ama meteorolojik kuraklık farklı.
Evet.
Tarıma geldiğimiz zaman tarımsal kuraklık farklı bir şey.
Doğru söylüyorsun.
Şimdi çiftçilerimiz bunu iyi kötü biliyor da biz genel dinler kitle için bu ikisinin farkında çok kısaca anlatabilir
şimdi
misiniz?
Şimdi kuraklık siz de ifade ettiniz. Aslında iklim değişikliğinin beklenen öngörülerinden
bir
tanesi. Zaten ve en önemlisi de diyebiliriz. Tarımsal ve su kaynakları açısından ve tarım açısından. Şimdi yağışın belli bir periyot içinde normallerinin altına düşmesine biz meteorolojik kuraklık diyoruz. Ama dediğim gibi bu kuraklık sistem tekrar bir süre sonra normale dönebilir. O kurak dönem geçebilir. Yağışlı koşullar geri dönerse eğer diyelim ki biz bunu sürekli ne yapıyoruz? İzliyoruz yağışı. Şimdi meteorolojik kurallık hadisesi meteorolojik kuraklık olarak zaten ilk başta başlar. Çünkü temelde yağış azlığından ya da yağış eksikliğinden, yağışların normalin altına düşmesi olayı.
Kaynaklandı.
Şimdi bu yavaş yavaş diğer sektörlere sıçramaya başlar. Hmm. Önce kendini tarım sektöründe gösterir. Bu da nedir? Toprak neminde azalmayla kendini gösterir. Biz buna ne diyoruz? Tarımsal faaliyetler için yağışın istenilen miktarda ve istenilen zamanda olmayışı.
Çok basit.
Bakın yağış olabilir.
Olabilir ama
istediğimiz zaman ve miktarda olmayabilir.
Yani meteorolojik kuraklığı tamam nasıl ölçtüğümüzü öğrendik ama tarımsal kuraklıkta biz toprağın nemini ölçüyoruz.
Evet, nemini ölçüyoruz. Bir de yine yağışı da takip ediyoruz ki yağışta örneğin bitkinin büyüme döneminde diyelim ki ben bitkinin büyüme dönemi geçmiş, 2 ay sonra müthiş yağışım var ama hiçbir işime yaramıyor ki, bitkinin büyüme dönemi geçmiş zaten. Evet. Ya da hiç herhangi bir hasat ya da dikim zamanı değil, yağışım çok miktarda, bu da toprağı bozuyor, zedeliyor. Yani sertleşmesi sebep oluyor bir süre sonra vesaire gibi. Dolayısıyla istediğim zamanda ve istediğim miktarda biz yağışa ihtiyacımız var. Toprak nemiyle bunu tabii ki izleyebiliyoruz, takip edebiliyoruz.
Nereden sonra tarımsal kuraklık diyoruz?
Genelde yağıştaki bu azalmalar 3 ayı geçerse yavaş yavaş bu meteorolojik kuraklıktan tarımsal kuraklığa doğru geçiyoruz. Evet.
Geçiyor.
Bir süre sonra da bizim hidrolojik kuraklık dediğimiz, bu da nerede kendini gösteriyor? Akarsu seviyelerinde debi dediğimiz akımlardaki azalmalarla kendini gösteriyor. Artık o hidrolojik kuraklık olarak yeraltı su seviyelerinde düşüşler başlıyor. Yani bu artık 6 aydan sonra 1 yıla doğru gittiğimiz süre içinde, en sonunda da tabii meteoroloji, tarımsal, hidrolojik ve devamında da bizim sosyoekonomik kuraklık dediğimiz bir kuraklık tipi ki bu
yani
da...
Yani siz artık, söyleyemiyorsunuz hocam, belki yavaş yavaş ölüyoruz.
Oraya doğru gidiyor. Orada artık sizin suyla ilgili bir takım tedbirler almanız gerektiren süreçlere doğru gidiyor.
Artık.
Acil duruma gidiyor acil vesaire gibi. Evet.
Hocam bu iklim değişikliğinin tabii tarım sektörünü etkileri konusunda çok fazla sayıda konu başlığı var ama siz bir bölümünü aslında anlattınız. Ama birkaç noktanın daha altını çizmenizi rica edeceğim. Şimdi az önce geneli ifade ederken çok güzel bir ifade kullandınız. Dediniz ki bir yandan uyum sağlamaya çalışacağız. Bir yandan tabii ki küresel ısınmanın etkilerini azaltmaya çalışacağız. Ha, bunların ikisini birden de yapabiliriz. Dünya hangi yolu tercih edecek? Bence belli. Ama tabii sizin yanınızda benim söz söylemem ne haddime. Ama dünya böyle gidecek bana göre. Çok da fazla azaltım yoluna gitmeyecek. Belki de uyum için birkaç küresel politika ve bunun sahaya yansıması olacaktır. Ama tarımda biz Türkiye olarak biz kendimize bakalım neler yapmalıyız?
Şimdi çok güzel bir konuya değindi. Şimdi tarım tabii iklim değişikliğinden etkilenecek en kırılgan ve hassas sektörlerden bir tanesi. Şimdi bunun sebebi ne? Tarımdaki değişiklikler otomatik olarak diğer sektörlere etki ediyor. Ve hep bu işte çok sık gündemde olan bu gıda güvenliği, gıda arzı dediğimiz konuya doğru iş gidiyor ki bu da zaten işin belki en ekstrem boyutu. İnşallah tabii umarız o sürece girmeyiz.
Gelmeyiz.
Ama biz oraya gelmemek için bir şeyler yapmak zorundayız. Tabii ki daha önceden. Ama onun için etkileri şimdi az çok bilmemiz lazım. Demin kuraklıktan bahsettik. Kuraklık bir etken tabii ki. Ama o sadece bununla sınırlı değil. Toprağın bozulması, ekolojik sisteminin bozulması, toprağın örneğin aşırı yağışlar, mesela toprakta besi mineral kaybına sebep oluyor. Yani çok fazla ekstrem yağışla iyi değil bu arada şey için, toprak için. Şimdi dolayısıyla hani ne fazlası ne eksiği, ikisi de toprağa zarar veriyor. Dolayısıyla böyle çok farklı etkilerle karşı karşıya kalabiliriz. Uyum, az evvel uyumdan bahsettiniz, yapılacak şeyler tabii ki çok şey var. Hani çok kısa bunları belki şöyle özetleyebiliriz aslında. Birkaç konu başlığında bunları ele alabiliriz aslında. Neler yapılabilir? Şimdi bir küresel olarak dünya tabii herkes kendi ülkeler kendi koşullarına göre çözüm üretiyor. Şimdi bizim ülkemizin de koşullarını biz biliyoruz. Nerede ne üretiyoruz? Ne kadar üretiyoruz? Hangi tarım ürünü ne kadar etkilenir? Bütün bunları böyle bir yan yana getirdiğimizde karşımıza aslında şöyle bir tablo çıkıyor. Bir kere suyumuzu verimli kullanmak zorundayız. Evet. En önemli konu bu.
Suyun %70'lisini tarımda kullanıyoruz.
Tarımda kullanıyoruz. Evet. Ama nasıl kullanıyoruz? İşte tabiri caizse bu vahşi sulama dediğimiz sulama yöntemi de maalesef mevcut suyu da biraz daha tabii
sizi destekleyeyim kıymetli hocam. Sulama randımanımız %50. Bu şu demek özellikle.
Evet.
Randımanı falan geçelim. Yarısı boş.
Evet, demek. Yarısı boş. Evet. Şimdi suyumuzu verimli kullanmak bir. Bir de yağmur hasadı dediğimiz bir konu var. Bu da çok zaman gündeme geldi. Yani yağışı ihtiyacımız olmadığı zamanda da depolayıp ihtiyacımız olduğu zaman da kullanmak. bunu evlerimizin etrafında, tarlalarımızın etrafında depolama yöntemleriyle, yani bu su kanalizasyona karışıp derelere, nehirlere gitmesin. Yağmur hasadı şu anda çok gündemde dünyada. Gerçekten
ve çok müthiş teknoloji bir yatırım da gerektiriyor yani.
Aynen, evet. Doğru söylüyorsunuz. Bunu belki şu anda farklı bir boyutta, örneğin yeraltı barajları şeklinde uygulamaları da var, ama esas yüzeydeki suyu yağış olduğu zaman depolamak ve daha sonra ihtiyacınız olduğu zaman bunu tarımda, başka sektörlerde kullanabilmek. Çünkü çok oldukça temiz ve güzel bir su bu. Yani kirli bir su değil. Hani onu demek istiyorum.
Şimdi mevcut suyu bir şekilde, evet, tutacağız.
Yağmur mevcut suyu tutacağız. Normal kullandığımızı da verimli kullanacağız.
Onda verimli kullanacağız. Ondan sonra, ki bunun teknolojileri de çok gelişti kıymetli.
Tabii gelişti.
Hocam.
Aynen, doğru söylüyorsunuz.
Yani suyu verimli yani, kullanan çok
dehşet
teknoloji var.
Bu arada toprağımızı nasıl daha az kirletebiliriz? Mesela esas diğer bir konu da bu. Yani toprağımızı, çünkü toprağınızı kirlettiğin zaman verimliliği azaltıyorsunuz. Asıl buradaki mesele nedir? Ben verim ve kayıpları nasıl azaltabilirim? Yani ki tarımsal üretime çünkü etki ediyor bu. Tarımsal üretimde neticede gidiyor sizin gıda güvenliğine doğru. Yani alan başı alacağınız verimi azalttığınız zaman daha fazla alanı bu sefer tarıma açmanız gerekiyor.
Öyle bir alan da yok.
Bir de bizim küçük küçük parçalı alanlarımız var gibi böyle sıkıntılarımız var. Bir de benim şu dikkatimi çekti. Türkiye'de kırsal alanlarımızda, yani yaklaşık Türkiye'nin işte %7-8 civarında gibi gözüküyor ama toplam şeyinin.
Tabii son
yani
kanunla
nüfus
beraber
olarak,
öyle.
Nüfus olarak
tabii,
yani özür dilerim, düzelteyim. %7-8 bir kırsal nüfusumuz var ama tarımla uğraşan %16'lık bir şimdi nüfus var.
Tabii. Şimdi gıda endüstrisine katarsanız %25 oluyor.
Daha da artıyor. Şimdi orada %7-8 nereden geliyor derseniz, artık büyük şehirlerimizin tarafında tarım alanları oluşmaya başladı.
Kent tarımı.
Kent tarımı olmaya başladı.
Bambaşka.
Yani bu da ayrı bir konu.
Çok güzel.
Tabii bu da göçün beraberinde getirdiği ve büyük şehirlerin nüfusunun artması gibi. Şimdi tarım sektörü hem iklim değişikliğine katkıda bulunabiliyor ama aynı zamanda İklim değişikliğini
sebepleri arasında
yer alıyor. Böyle bir özelliği var. Bu da ne gibi? Eğer daha fazla organik materyal üretimde kullanabilirsek, yani gübre ve diğer malzemeleri kimyasallardan biraz uzak durabilirsek, daha az metan salınımı yapmış olacağız. Salımı yapmış olacağız atmosfere. Bu da olumlu bir katkı olacak. Dolayısıyla bir taraftan hani daha ileri düzey teknolojiler kullanarak verimliliği artırabiliriz. Ama diğer taraftan da ne yapıyoruz? Daha az sera gazı salımı yaparak atmosfere...
Ona
göre girdiler kullanarak aslında daha olumlu şeylerde tarım sektöründe gözlemleyebiliriz. Burada mesele nedir biliyor musunuz? Bence çiftçimizin bilinçli olması, yani kuruluşlarımızın da çiftçilerimizi bu konuda eğitmesi, birlikte hareket etmeleri, farklı daha ileri düzey sulama teknikleri, daha ileri düzey tarım teknikleri gibi şeylerle, yani yöntemlerle ben bu iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirgeyebileceğimizi düşünüyorum.
Vallahi kıymetli hocam, hem tarımda hem de ana konumuz olan iklim değişikliğinde hem uyumun hem de azaltımın nasıl olabileceğini o kadar güzel anlattınız ki örneklerle. Çok teşekkür ediyorum hocam.
Rica ederim.
Sağ olun. Var olun. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Sayın Ali Ümran Kömüşçü bizlerle birlikteydi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesiydi kendisi. Lütfetti, bizlerle birlikte oldu. Çok keyif aldık. Yansıtabildiysek kulaklarınıza, ne mutlu bizlere diyelim ve huzurlarınızı saygıyla ayrılalım efendim. Hoşçakalınız.
Toprağın Sesi.